Ayrım 31 sayfa 209. 3. Mehtaplı ve korkulu geceler. Neslişah 1941'in ilk aylarında hamile olduğunu fark etti. Prens Abdülmünim hemen İsviçre'ye babası Hıdi ve Abbas Hilmi'ye telgraf çekti ve çocuk beklediklerini söyledi. Postalar savaş yüzünden daha da geç çalışıyordu ve Hıdiv'in cevabi telgrafı birkaç ay sonra gelebildi. Mısır'ın sabık hükümdarı, "Allah size bir oğul versin, ismi de Abbas Hilmi olsun," diyordu. Neslişah ile Prens Abdülmünim'in ilk çocukları 16 Ocak 1941'de dünyaya geldi. Erkekti ve Hıdiv'in istediğini yaptılar, çocuğa büyük babasının ismini, Abbas Hilmi adını koydular. 3 sene sonra 1944'ün 22 Aralık'ında doğan ikinci çocukları kız oldu. Ona da Prens Abdülmünim'in annesinin adını verdiler, İkbal. Dünya o günlerde benzeri daha önceleri hiç yaşanmamış kanlı ve acımasız bir harbe sahne oluyordu. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri Mısır topraklarıydı. Kral Faruk gerçi savaşın daha ilk haftalarında Mısır'ın tarafsızlığını ilan etmişti. Ama bu ilan İngiliz ve Alman birliklerinin Mısır'da karşılaşmalarına engel olamayacaktı. 1941'de Kuzey Afrika'daki Alman birliklerinin başına geçen Mareşal Erwin Rommel'in, kodluyorum ERWIN-ROMMEL, Mısır'a doğru ilerlemeye başlaması, İngilizlerin 19. yüzyıldan itibaren devam eden varlıklarından artık bıkmış olan halka bir çeşit umut gibi geldi. Kahire'de Almanların ilerleyişini dikkatle takip eden eski bir asker de vardı. Neslişah'ın babası Şehzade Ömer Faruk Efendi. Şehzade, Potsdam'daki Prusya Askeri Akademisi'ni profesyonel bir Prusya subayı olarak bitirmiş, Birinci Dünya Savaşı'nda Galicia'da ve Verdun cephesinde savaşmış ve muhafız alayında bulunduğu Alman İmparatoru II. Wilhelm'den iki ayrı savaş nişanı almıştı. Kahire'deki evinde masasının üzerine serdiği bir haritadan Alman birliklerinin ilerlemesini günü gününe takip ediyor ve mensubu olduğu hanedanın bu eski müttefikinin Mısır'ı İngilizlerin elinden kurtaracağı günü hayal ediyordu. Haritanın başında yalnız değildi. Kendisi gibi Almanya'da askeri eğitim görmüş olan Mısır prenslerinden Abbas Halim ve Mısır'ın bir önceki kralı Faruk'un Alman yanlısı torunu Tahir Paşa ile beraberdi. Ömer Faruk Efendi'nin ailesi Fransa'dan Mısır'a savaş tehdidi yüzünden gitmişti ama İkinci Dünya Savaşı onları Kahire'de yakaladı. Hatta Şehzade'nin başına beklemediği bir başka iş geldi. 2 sene boyunca bir villada hapis kaldı. Şehzade'nin Maadi'deki villasının kapısına bir sabah İngiliz askerleri dayandı. Başlarındaki subay Şehzade'yi nazik şekilde selamladıktan sonra "İngiliz kumandanlığı savaş devam ettiği müddetçe enterne edilmenize karar verdi," dedi. "Bir villada gözaltında misafir edileceksiniz, her türlü ihtiyacınız karşılanacak ve ailenizin haftada bir gün ziyaretinize gelmesine izin verilecek." Türk hükümeti söylentilere göre Ömer Faruk Efendi'nin Almanların muhtemel bir zaferini Türkiye'deki yeni yönetimin aleyhinde kullanabileceğinin endişesindeydi. Bunun önlenmesi ve Şehzade'nin yabancılarla temasının kesilmesi için İngilizlerden ricada bulunmuştu ve Ömer Faruk Efendi'nin enterne edilmesinin sebeplerinden biri de iddialara bakılırsa bu idi. Sabiha Sultan kocasını gözyaşları içerisinde uğurladı. Neslişah anlatıyor. "Babamı Prens Abbas Halim'i ve Tahir Paşa'yı önce Kahire'nin kuzeyinde, Delta tarafında, Selvi diye bir yere götürüp bir villaya kapattılar. Bir sene sonra da getirip Giza'nın ötesine, Sakkara'da Galya ailesine ait bir başka villaya koydular. Babam ve Prens Halim eskiden Alman askeriydiler ama Tahir Paşa sivildi. Paşalığı askeri değil, sivil ünvandı ve babamla beraber onun da tevkif edilmesinin sebebi, uzun seneler Almanya'da ve Avusturya'da oturduğu için çok fazla Alman tanıdığı olmasıydı. Almancayı her üçü de mükemmel şekilde, tam bir Alman gibi konuşurlardı. Selvi'de bulundukları sırada Tahir Paşa hastalandı, askeri bir hastaneye yattı ve orada kalmayı tercih etti. Zira hastane şehirdeydi ve ailesi rahatça gelip görebiliyordu. Biz haftada bir gün cuma günleri ziyarete giderdik. Annem, ben ve Prens İsmail Davut. Kocamın bizimle beraber gelmesi mümkün değildi. Zira veliahtlardan birinin İngilizlerin hapsettiği Alman taraftarlarını ziyarete gitmesi hiç de hoş karşılanmazdı. Ama annemle benim yalnız gitmemizi istemediği için Prens İsmail Davut'tan bize refakatini rica etmişti. Prens ön tarafa, şoförünün yanına, annemle ben de arkaya oturur ve babamı bu şekilde 5-6 saatlik bir yolculuktan sonra görürdük. Prens Abbas Halim'in karısı da bizimle aynı gün ama ayrı bir otomobil içinde gelirdi. Sabah erkenden yola çıkıp öğle saatlerinde orada olurduk. Yol pirinç tarlalarının arasından geçerdi ve güneş yeşeren pirinç tarlalarına vurduğu zaman ortalık harikulade bir rengi bürünürdü. Öğle yemeğini babamla beraber yer, sonra yine 5-6 saatlik yolculuktan sonra Kahire'ye dönerdik. O senelerde benim fevkalade bir ahçım vardı. Babamın en sevdiği yemekleri yaptırıp yanımda götürürdüm. Dolmaya ve Ummali'ye bayılırdı. Dipnot 7, Ali'nin anası anlamına gelen Ummali, Mısır'ın kıtır hamurlu ve sütlü geleneksel tatlısıdır ve sıcak yenir. Ahçım, Ummali sıcak kalsın diye koyduğu kabın üzerine bezlerle sarardı ve birkaç saat sonra bile içi taptaze, yeni pişmiş gibi olurdu. İçinde su, süt ve hatta krema bile olmasına rağmen yumuşamaz, oraya kadar kıtır kıtır kalırdı. Kaldıkları villa büyücek ve rahat bir binaydı. Etrafına askerler çevirmişti ama İngiliz değil Mısır askeri vardı. Radyoları da vardı, muharebenin her anını radyodan takip ederlerdi. İşin tuhaf tarafı babamın hapis olmasına rağmen cebinde tabancasının bulunmasıydı. Üzerinde silah olmadığı zaman kendisini zaten çıplak hissederdi ve İngilizler götürürlerken ben silahsız yaşayamam demiş, tabancasını vermemiş, İngilizler de istememişler. Hatta bir defasında İskenderiye'deki evine hırsız girmiş, babam adamı kovalamış, adam duvara çıkıp atlayacağı sırada babam tabancasını çekip ateş etmiş ama çok şükür silah tutukluk yapmıştı. Neyse ki öyle olmuş, adamı vursaydı kim bilir neler olurdu. Babamları bir sene sonra Kahire'nin yakınına, Sakkara tarafına getirip yine bir villaya koydular. Villa vaktiyle Gali ailesine aitmiş ve İngilizler galiba el koymuşlar. Büyük bir bahçenin ortasındaydı ve oraya gidip gelmemiz, Selvi'ye gitmemize nazaran çok daha kolay oluyordu. Hapsedilmelerinden sonra bir başka mesele çıktı. Babamı kardeşim Necla'ya karşı doldurmaya başladılar. Abbas Halim'in o zamanki karısı berbat bir şeydi. Hanzade ve Necla'nın kocaları ile babamın arasını açtı. Kızların seninle meşgul olmuyorlar, damatların sana bakmıyorlar demeye başladı. Hatta babamla beraber kalan kocasını da doldurmuş, cuma günleri gittiğimiz zaman sofrada beraberce iğneliyorlardı. Önce Abbas Halim başlardı, sonra karısı devam ederdi ve babamı böyle doldurdukları için Necla da ziyarete gitmemeye başladı. Babam tabii pek çok kızdı, köpürdü. Prens Mehmet Ali Tevfik, babam villada mahpus iken benim ata binmemi ve mecburen gitmem gereken davetlere bile katılmamı istemiyordu. Münime, etrafta görünmesi hoş olmaz, laf çıkar. Babası hapisteyken onun da mevkuf gibi yaşaması lazım, demiş. Vaziyet böyle devam etti. Babam hapiste 2 sene kaldı. Hatta İkbal 1944 aralığında doğduğu zaman babam Sakarya'daki villada tutuluyordu ve hamileliğimin son aylarında artık görmeye gidemiyordum. İngilizler onu ve Prens Halim'i ancak Almanlar Avrupa'da cephelerden tamamen geri çekilmeye başladıkları zaman 1945'in ilkbaharında serbest bıraktılar. İngilizlerin bir ara Neslişah'ın kocası Prens Abdülmünim'i de tevkif etmek üzere oldukları duyuldu. Prensin İngilizlerden hoşlanmadığını bilmeyen zaten yoktu. Üstelik iktidar müddetince her vesileyle İngiliz menfaatlerinin aleyhinde bulunmuş sabık bir hükümdarın Hıdiv Abbas Hilmi'nin oğluydu. Mısır'ın bir ara birinci, sonra da ikinci veliahtıydı ve taht üzerinde hakkı bulunan bir ailenin mensubu olması, onu Almanların gözünde daha da önemli bir konuma getirebilir ve Berlin ile Prens arasında Mısır'ın geleceği konusunda bazı temaslar başlayabilirdi. İngilizlerin Prens Abdülmünim'i tevkif edip savaşın sonuna kadar Ömer Faruk Efendi'ye yaptıkları gibi bir villada hapis tutmaya hazırlandıklarını ilk duyan amca yani Prens Mehmet Ali oldu. İngilizlere epey dil döktü. Yeğeninin herhangi bir siyasi faaliyetinin olmadığını anlattı. Hatta kendisi bizzat kefil oldu ve Prens Abdülmünim savaş senelerini bir villada mahpus olarak geçirmekten amcasının sayesinde kurtuldu. Prensin günün birinde Mısır tahtına geçeceği düşünüldüğü için gençliğinde geniş bir kültür edinmesine çalışılmış ve politikayı da iyi şekilde öğrenip zamanı geldiğinde hatasız biçimde uygulayabilmesi ve daha da önemlisi uzak görüşlü olması için her türlü itina gösterilmişti. Mısır'ın son hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Muhammed Abdülmünim, aldığı bu eğitimin neticesinde sahip olduğu alışkanlıklarını İngilizler tarafından tevkif edilme tehlikesinin güç bela önlenmesinden sonra da değiştirmedi. Bu kadarla da kalmadı. Savaş başlamadan önce Nazi Almanyası ile Sovyet Rusya'nın 23 Ağustos 1939'da Moskova'da bir saldırmazlık paktı imzaladıkları günlerde Heliopolis'teki evin alt katındaki bir odasını harekat merkezi yaptı. Büyük boyda Almanya ve Rusya haritaları getirtti, bunları büyük bir masanın üzerine yaydı. Alman ve Rus kuvvetlerini göstermek için de haritaların üzerine yeşil ve kırmızı bayraklar yerleştirdi. Şehzade Ömer Faruk Efendi bir gün kızıyla damadının Heliopolis'teki evlerine akşam yemeğine geldi ve prens yemekten sonra şehzadeye harekat odasını gösterdi. Prusya Harp Akademisi'nden mezun profesyonel asker olan Ömer Faruk Efendi, damadına "Monşer, nedir bunlar?" diye sordu. Prens, "Almanlar günün birinde Rusya'ya saldıracaklar. Her şey onu gösteriyor." cevabını verince, Faruk Efendi, "Olur mu Monşer, mümkün mü?" dedi ve güldü. Aradan 2 sene geçip de Alman orduları 1941'in 22 Haziran'ında Rusya'ya saldırınca, Prens Abdülmünim hem Ömer Faruk Efendi'ye hem de vaktiyle söylediklerini ciddiye almayanlara "Gördünüz mü?" diyecekti. Üstelik evinde bir çeşit harekat odası hazırlamakla da kalmamış, radyoculuğa merakı olduğu için Kahire'de özel bir radyo istasyonu kurmuştu ve radyosundan savaşın gidişatı ile ilgili haberler verdiriyordu. Bir gün evine İngiliz askerleri doluştu. "Haritaları dağıtacaksınız ve artık radyo yayını yapmayacaksınız," dediler. Dediklerini yaptırdılar ama prensi bu defa da tevkif etmeden gittiler. Prens Abdülmünim seneler sonra artık Türkiye'de yaşadığı sırada patlayan 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'nı da radyo başında saat saat takip etti. Ama Mısır'ın Sina'yı kaybetmesi, yani memleketinin savaştan çok büyük bir mağlubiyetle çıkması üzerine odasına kapandı. Hissettiği büyük üzüntüyü kimselere göstermek istememişti ama saatler sonra çıktığı zaman gözlerindeki kızarıklık fark ediliyordu. Prens siyasi öngörüsünü İran'ın 1971 Kasım'ında Basra Körfezi'ndeki 3 minik adaya, Büyük ve Küçük Tumb ile Ebu Musa adalarına asker çıkarmasının ardından bir oldu bitti ile ilhak etmesi üzerine de gösterecek, Şah'ın yaptığı bu iş felaket getirir diyecek ve bu 3 küçük ada, İran ile Irak arasında 1980'de başlayıp 8 sene devam eden savaşın sebeplerinden birini teşkil edecekti. Burada bir etiket fotokopisi var. Prens Muhammed Abdülmünim'in Kahire'de kurduğu özel radyonun tanıtım kartı. Savaş senelerinin daha sonraları romanlara ve filmlere konu olan Kahire'si, o günlerde rengarenk bir şehirdi. İngiliz ve Alman ajanlar her tarafta cirit atarlarken, Mısır sosyetesi ve yabancılar tatlı bir hayat sürüyor, dünyanın en meşhur müzisyenleri ve orkestraları Mısır'daki İngiliz birliklerine moral vermek maksadıyla Kahire'ye gidiyorlardı. Müttefik orduların subayları Kahire sosyetesinin zaten göz bebeği ve partilerin her zaman aranan davetlileri idiler. En fazla rağbet edilen ve en çok ses getiren davetleri ise Kral Fuad'ın tahta geçmeden önce evli olduğu eski karısı Prenses Şivekar veriyor. Kral Faruk bile babasının bu eski hanımının partilerine sık sık katılıyor. Hatta Kahire sosyetesi hakkındaki son dedikoduları almak yahut gitmesine layık bir partinin ne zaman ve nerede verileceğini öğrenmek için prensesi bazı günler evinde ziyaret ediyordu. Kahire'nin varlıklı aileleri savaş senelerini böyle bir davet çılgınlığı içerisinde, partilerle, balolarla ve hatta çılgın çöl davetleriyle dolu halde yaşarken, Neslihan ve Prens Abdülmünim bu davetlere katılmayı ve etrafta görünmeyi pek istemediler. Sarayın ve İngilizlerin dikkatini fazla çekmemeleri onlar için daha iyi olurdu ve dolayısıyla partiler yerine Avrupa'dan gelen müzisyenlerin konserlerine gitmeyi tercih ettiler. Mısır'a gidip konser verenler arasında kimler yoktu ki? Berlin Senfoni Orkestrası'nın şefi Wilhelm Furtwängler, kodluyorum WILHELM FURTWANGLER. O zamanın en önemli piyanistleri olan Clara Haskell, kodluyorum CLARA HASKILL, Wilhelm Kempf, kodluyorum WILHELM KEMPFF, Alfred Cortot, kodluyorum ALFRED CORTOT ve daha birçok meşhur icracılar. Nesli Şah anlatıyor. Biz aslında harbi çok fazla hissetmedik. İkinci Dünya Harbi ortalığı karmakarışık etti. Bir cephede Mısır'da açılmıştı. Fakat şehirlerde bunun pek farkında değildik. Kahire müttefiklerin karargahı gibi olmuştu. Bütün müttefik devletlerin askerleri Kahire'deydi. Almanların işgal etmiş oldukları memleketin İstiklal Harbi vermek isteyen askerleri ve zabitleri Kahire'de toplanmışlardı. Polonyalısı, Sırbı, Yunanı, Fransızı hepsi bizdeydi. Kanadalılar vardı, Yeni Zelandalılar vardı, Avustralyalılar vardı, Güney Afrikalılar vardı. Hatta General Smart da mütemadiyen gelip giderdi. Kodluyorum SMART. Dipnot 8, Amerikalı hava generali Jacob Edward Smart, parantez içinde 1909-2006, özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında önemli vazifelerde bulunmuş, büyük şöhret kazanmış, 1944 Haziran'ında uçağının düşürülmesi üzerine Almanlar tarafından esir edilmiş, bir yıl sonra kurtarılmış ve Kore Savaşı'na da katılmıştı. 1964'te Avrupa'daki Amerikan birliklerinin komutan yardımcılığına getirilen General Smart, 1966'da buradan emekli olmasından sonra NASA'da idarecilik yapmıştı. Kitaba dönüş. Her tarafta rengarenk üniformalar görürdünüz. Şehir karmakarışıktı ama çok da neşeliydi. Her akşam büyük davetler, balolar verilir, sabahlara kadar dans edip eğlenilirdi. Çölde partiler veriliyordu. Kahire dünyanın en neşeli şehriydi. Herkes Kahire'ye gelmeye bayılırdı ve her taraftan da gelirlerdi. Memleketinden sürgün edilip mecburen gelenler de vardı. Sırp kralı, Yunan kralı hepsi Mısır'a iltica etmişlerdi. İtalyan kralı da sonradan iltica etti. Hatta kraliçe Giovanna ile oğlu Simeon da geldiler. Kodluyorum GIOVANNA SIMEON. Harbi hem pek fazla hissetmedik hem de sıkıntılarını öyle çok çekmedik. Mesela hiç kıtlık olmadı. Et haftada 3 kez satılırdı ama kimse etsiz kalmazdı. Tek bulamadığımız şey patatesti. Hatta oğlum doğduğunda bir ahbabım bana hediye diye bir çuval patates getirdi. Aldığım en kıymetli hediye bu patatesler oldu. Almanlar arada bir Stukalar ile gelip şehri bombalarlardı ama buna bile pek kimse aldırmazdı. Dipnot 9 Stuka, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı ve Junkers firması tarafından imal edilen, bir diğer ismi de Ju-87 olan hafif bombardıman uçağı. Kitaba dönüş. İskenderiye'de limanı bol bol bombaladılar ama şehre dokunmadılar. Bir ara Kahire'de gelip İngilizlerin askeri havaalanlarına bomba attılar. Bizim evin 1 kilometre kadar ötesinde, Abbasiye semtinde İngilizlerin küçük bir hava üsleri vardı, orayı bombalarlardı. Ştukalar bombalarını gayet alçaktan uçup atarlardı. Evimiz üsse yakın olduğu için çatımızın üstünden alçalmaya başlarlardı ve o kadar yakınımızdan geçerlerdi ki neredeyse pilotların yüzünü görebilecek gibi olurduk. O kadar alçaktan uçarlardı. Kocamla beraber birkaç defa delilik ettik. Almanlar gelirken evin çatısına çıkıp İngiliz üssünü bombalamalarını seyrettik. Almanlar ilk evvel etrafı aydınlatan bir şeyler atıyorlar. Bombardımanı ondan sonra başlıyorlardı. Tayyareler yaklaşınca İngilizler projektörlerini yakıp karanlık gökyüzünü taramaya başlar ve hemen DSA dedikleri toplarla ve uçaksavar füzelerle Almanları vurmaya çalışırlardı. Manzara çok güzel olurdu. Beyaz, sarı, yeşil, böyle rengarenk ışıklar görürdük. Mehtaplı geceler korkulu gecelerdi. Zira bombardıman mehtaplı gecelerde olurdu. Daha tayyareler gelmeden, hatta sirenler bile çalmadan köpeğim gelip beni uyandırır ve kapının yolunu gösterirdi. Evin altında penceresiz bir oda vardı, oraya sığınırdık. Bir bomba evin yakınına düşecek olsa camlar paramparça olur, hepimiz yaralanabilirdik. Bu cam tehlikesi yüzünden Bodrum'daki o odayı sığınak gibi yapmıştık. Oğlumu da alıp hemen oraya sığınırdık. Bahçemizde kocaman kafur ağaçları vardı ve 70 senelik o koskoca ağaçlar böyle yere yatıyordu. Yani dehşet verici bir şeydi aslında. Epey bombardıman gördük ama Almanlar çok şükür, yani sırf tayyare meydanını bombaladılar. Şehre zarar vermemeye çok dikkat ediyorlardı. Arzuları gelip Mısır'ı işgal edip İngilizleri kovmak istedikleri için Mısır halkını kendilerine düşman etmek istemiyorlardı. Sonra Marşal Rommel'in birlikleri Mısır'ın içine doğru yaklaşmaya başladılar. Almanlar Kahire'ye ve İskenderiye'ye girebilmek için iki taraftan ilerlemek istediler. Asyut tarafından çölü geçerek Kahire'ye, El Alamein'den de İskenderiye'ye geleceklerdi. Asıl korku o zaman başladı. İngilizler Rommel geliyor diye paniğe kapıldılar. Halkın Almanlara zaten sempatisi vardı ve herkes gelip kendilerini İngilizlerden kurtarmalarını bekliyordu. İngilizler bankalardan bütün paralarını çekip ailelerini ve hatta eşyalarını ve mobilyalarını da alarak kaçmaya başladılar. Port Said üzerinden Süveyş'e, kanaldan Sina'ya, oradan da Filistin'e gitmeye çalışıyorlardı. Yollar kamyonlarla doluydu. Yatak, buzdolabı, masa, bilmem neyle dolu kamyonlar. Bir ara Heliopolis'ten Kahire'ye inilmez oldu. Zira yollar o kadar doluydu ki giden geri dönemiyordu. Halk olanlardan son derece memnundu. Almanlar gelecek diye sokaklarda dans edenler bile vardı. Bizim evin bahçesinde Şeyh Ebu Nur dedikleri küçük bir türbe vardı. Tek katlı, birkaç odalı, ufacık bir binaydı. Kocam türbeyi benzin ve mazotla doldurdu. Almanlar gelirse benzin falan bulunmaz. Bu benzinlerle hiç olmazsa arada bir çıkıp dolaşırız diyordu. Münim yapma, Almanlar gelecek olursa bu benzini burada bırakmazlar, alırlar dedim ama dinletemedim. Sonra türbenin diğer odalarını da ben kiler haline getirdim. Pirinç, bisküvi gibi bozulmayacak yiyecek cinsinden ne bulabildimse oraya koydum. Torba torba pirinç taşıyıp bozulmasın diye içlerine tuz döktük. Sabun ve diş macunu stok ettik. Münim'in bankadaki kasalarında babasından kalan altınları vardı. Bir gün gitmiş, bütün altınları alıp otomobiline doldurmuş, eve getirdi. Kahire'den kaçan İngilizler yolları o kadar doldurmuşlar ki eve zor bela dönebilmiş. Citroen'in arka tarafı neredeyse çökecek gibiydi. Evde kocaman bir kasa vardı, altınları içine doldurup beklemeye başladık. İngilizler 1942'nin sonlarına doğru El Alamein'de Rommel'i durdurunca Almanlar geri çekilmeye başladılar. Rommel'in gelmesi kolay olmuştu ama dövüşerek ricat etmek mecburiyetinde kalmıştı. Giderken mümkün olabildiğince az zayiat verdi. Asıl başarısı bu harika ricatindeydi. Harpten sonra El Alamein'deki muharebe meydanını ziyarete gittik. Her taraf mezarlıklarla doluydu. İtalyan mezarlığı vardı, İngiliz mezarlığı vardı, Alman mezarlığı vardı. Alman mezarlığında yan yana yatan dört kardeşi görünce annelerinin halini düşündüm ve oturup ağladım. Rommel yaklaşırken herkes Alman yanlısı olmuştu. Adam yenilip de Libya taraflarına geri çekilince o Alman yanlılarının hepsi birdenbire İngiliz taraftarı oluverdi.